Ayrım 50.
Şimdi birdenbire fon müziği yükselecek, camın üzerinde son yazısı kalkacaklar. Nisuvaz. İbrahim, saat bir, vay canına, o kadar oldu mu? Oldu ya, üstelik kar yağmıyor artık. Şehri bembeyaz bir boşluk halinde Boğaz'ın ve Haliç'in iki yakasındaki yerine yerleştirip ansızın durdu. Fakat sen herhangi bir pasaj birahanesine sadece bir duble bira içeceğim deyip kendi kendini aldatarak böyle Suudi Arabistan kadar bir bonfilenin karşısına oturdun mu? Her şeyi ve bu arada sabahını rezil rüsvay eden rüzgarsız karı ve bizzat İstanbul şehrini unutuyorsun. Etin üzerinde tereyağı esrarlı bir ışıltıyla eriyor. Bıçağın ucunda lif lif açılan, yeterince pişmiş, yeterince kanlı ve şaraplı, krallara layık bir sığır dokuması. Islak sarı buğulanan patates püresi. Yanı başında kimyasal bir eriyik renk ve kıvamındaki o anlaşılmaz pancar salatasından gözlerine çığlıklı bir çift siyah göz gibi dikilmiş pırıl pırıl zeytinler. Bira büyük dağında bir siyam kedisi gibi kabarıyor. Ve sen Benettin'in ve Seyit Sabri'nin ele geçiremediği, papuçların içinde ayakları, göğüs kafesinde yüreği ve suratında gözlerinin beyazı büyük adam. Oturduğun andan itibaren işte bunların tutsağısın. İçi hiçbir şekilde rahat olmayan, aklı fikri şişmanlıyorum. Hani bugün de yemek yemeyecektim kaygılarında bir tutsak hem de. Haklısın, yine de üstüme varma, şişmanlıyorum. Bu düzende tıkınırsam kim bilir daha ne kadar şişmanlayacağım. Bunu bilmek bana yetiyor, onun için üsteleme. Adamın belsiz dolaşması, önünde her şeye burnundan önce giren bir hörgüç taşıması ne demek? Ben işte buyum, İbrahim'im ve şişmanım. Boynumdan göğsüme çizilen çizgi düzgün bir erkekte olduğu gibi göğüsten karına geçerken çukurlaşmıyor bende. Aksine acayip bir şekilde kamburlaşıyor. Böylece beni herkesten çok kendi gözümde aşağılık bir tanker haline sokuyor. Fakat şarapta bekletilmiş etin tadını bilir misin sen? Dilin üzerinde genzine yayılan ürpertici lezzeti. Hayır mı? Konuşma öyleyse. Kaldı ki benim için yemek yemek, yarı yarıya intihar etmek demek. Belki tuhaf bunu söylemek ama doğru. Nasıl başkaları ümitsizliklerinin sonunda kendilerine herhangi bir zehire salıveriyorlarsa ben yemeğe salıveriyorum. Geleceğimden, kurmayı satarsarladığım emekliye ayrılmış kurt mutluluğumdan, emin oldum mu bozulmuş çizgilerimi kurtarabilmek amacıyla domuz irademi işin içine karıştırır, yine de perhiz yapabilirim. Yapmıyor muyum? Yapıyorum da, iş emin olayım. Ne zaman ki böyle tökezliyorum, beklemediğim bir yerde yeni bir hayal kırıklığı tokmak gibi kafama iniyor. Kendime içki vermiyorum ben, asmıyorum da. İşte böyle Suudi Arabistan kadar bonfilelerin, İsviçre kadar su böreklerinin başındayım. Yiyip kendimi büsbütün bozuyorum. Dün akşam Rıza aradı, küçük Rıza. Telefonda aşağılık gülüşüyle pis bir çaydanlık gibi fıkırdıyordu. Boyacı köyle Emirgen arasında bir ev bulmuş. Yukarıda bahçe içinde ona haber verdi. Komisyoncu alışkanlığıyla övmek için bir kitaplık laf etti. Ben bu küçük Rıza'yı günahım kadar sevmem. Mebusların, vekillerin, partici esnafını şunun bunun maşasıdır, adamı dakikasında satar. Nitekim ev aradığımı çoktan Seyit Sabri'ye yetiştirmiştir, o da beni sevmez. Bu karşılıklı tiksintiyi sebep sayıp şerifin canını cehenneme göndermektense, ev aratmak kabiliğinden bazı işlerde kullanmayı daha pratik buluyorum. O da 3-5 kuruş eline geçirdikten sonra babasını vursan tınmayacak bir tinette olduğundan işimiz aksamıyor. Ev gerçekten hoşuma gitti gitmesine. Pencerelerinden bakıp bakıp bitiremeyeceğim Boğaz'ı. Bahçesindeki siyah çamları, 4 küçük odası ve sürgün şehzade yalnızlığıyla içime sımsıkı yerleşti. Onu bakışları kırlangıçlar gibi dağılan bir Türkan'la tamamlayamayacağımı, tamamlama imkanı olmadığını bildiğim halde yazlık diye oturanlar çıkalı birkaç ay olmuştu. Ev sahibi bir yıllık peşin kira istediğinden başkaları tutmamıştı. Ben o anda tutabilirdim. Nihayet 20 günde döşenir dayanır, 21. gün perdelerin ötesinden ayaklı bir abajurun durgun aydınlığında hassas bir elektrofonun Mozart'ın ya da Ramon'un çok az bilinen bir parçasını çaldığı işitilebilirdi. Ben şüphesiz başımı koyacak kuş tüyü yastıklar aranırdım. Derin bir akvaryum sessizliğinde ellerimi, ağzımı ve göz bebeklerimi ayrı ayrı uzun uzun dinlendirir, yılların biriktirdiği beyaz öğürmelerin, sarı iç bulantılarının kirli sarsıntısını, böyle kar altında bir ahiret görünüşü kazanmış Boğaz sırtlarını seyrederek giderirdim. Ne para lafı ne pul, ne noter yoluyla protesto edilen senetler, ne borsalarda tahvillerin akşamdan sabaha değer değiştirmesi. Bonodan bahsedenin çek lafını ağzına alanı çekip bir kere de vurursam şaşmamalı. Uykularıma İtalyan gazetelerinin borsa sayfaları girmeyecek. Sabaha karşı kanter içinde uyanıp tabancamın yastığımın altını durup durmadığını yoklamayacağım. Benim ne istediğimi daha ben bilmezken Mordo hay sezmişti. O zaman. Anadolu'nun bilmem hangi kırajında inşa edilecek bir barajın ihalesini Altakke Verkülah üzerine yaptırdığımız Alfieri di Fiorentina kumpanyasının milyonlarca lira tutan komisyonunu kasasına kilitledikten sonra Yahudi elleriyle yazıhanesinin bir köşesindeki içki bardağına uzanıp "Değiştir bu kafayı," demişti bana. "Neden işlerine başka bir İbrahim daha karıştırıyorsun anlamıyorum. Sen de herkes gibi yapsana, dışarıda kurt gibi yaşa, evinde melek gibi. İkisini birbirine karıştırdın mı sonu gelmez." Ben epeyce zamandır her şeyi birbirine karıştırıyorum. Bach'tan bir şeylere kulak verip Beethoven sandığım oluyor. Schumann'la Mendelssohn'u karıştırdığım, Selma'nın sesini telefonda ne gün işitsem Türkan'ı dinlediğime eminim. Bu evi görmek, gelecek hayatımda tutabileceği gerçek yeri tespit edip, erkekçe ve kadınca değerlendirebilmek için buraya Selma'yla gelmem gerekirken, alıp Aysel'i bu kraliçeliğini otellerde vodka şişelerinde çalkalaya çalkalaya ufalamış otel sarışını getirdim. Hiçbir bok anlamadığı malum. Ömründe buna benzer bir evde oturmadığı halde evvela semtini beğenmedi. Arkasından küçük buldu. Sonunda kaloriferinin noksanlığını, garajının yokluğunu, parti vermek için salonunda Amerikan barının olmadığını bahane etti. Ne hizmetçi odası varmış ne misafirleri için birkaç yatak odası. Ayrıca dönerken elimi bir kedi yavrusu gibi avuçlarına alıp okşaya okşaya. Hem diyor ne diye emirgen, Nişantaşı'nda Şişli'de ne güzel apartmanlar yapılmış. Senin gibi bir adamın oturacağı. Burası ihtiyarlamış biri için bir de belki yazlık olarak tutulabilir. Yoksa sosyetik yaşamak isteyen. İbrahim, saat 1:30 oldu. Farkında mısın? Farkındayım. Birkaç dakikada geçiyor. Her öğleyin pasajı yalayıp geçen öğle sarhoşlarının midelerini naylon torbalar gibi fıçı birası kokoreç ve turşuyla doldurup yanlarını alarak sıvışmalarından belli. Birazdan ben de günahım neyse ödeyip kalkacağım. Saat 2'de Tilla'da olmam gerekiyor. Orada parpar yaşanmış kuru kafa işaretli 10 yılımın her dakikasından söktüğüm, yaşantı diye neyim varsa hepsini yukarıda bir şapkayla aşağıda bir çift ayakkabı arasına yüz yuvarlak sıkıştırıp 10 yıl sonraki İbrahim olarak 10 yıl sonraki Türkan'ı göreceğim. Sabah Hüsnü Faik'in kızı bunu söylediği zaman sersemlemiştim. Benim Türkan'ı görmek isteyişimi şu, şu, şu ve şu sudan sebebe bağlayıp açıklamak mümkün görünüyordu da bana, onun beni görmek isteyişi için akla yakın hiçbir sebep bulamıyordum. Evvelce bulamamıştım. Bir mühendisle hem de sevişerek evlendiğini öğrendikten sonra büsbütün bulamayacağımı söylemek gerekli mi? Hayır, ümitlenmiyorum. Daha doğrusu ümitlenmenin yeni yeni kanat alıştırdığım bu yaşama düzleminde alçakça bir şey sayılması icap ettiğini seziyorum. Kaldı ki Türkan'ın evlendiğini işitmek, temizlik ve sağlamlık konusunda ona bağlandığım hal şekillerini zaten ve bir saniye içinde tuzla buz etti. Etmedi mi? Öyleyse birazdan oraya kendi kendine gelin güvey olmuş tombul bir enayiyi götürüp, vardığı ölüm çizgisinden başladığı hayat noktasını göstereceğim. A'sı da bu, B'si de. Bir de ne olabilir? Hanidir içinde Türkan'la yaşayacağımı tasarlaya tasarlaya geberdiğim evi gördüğüm gün, bu eve adım atamayacak yabancı bir Türkan'ı görecek olmanın acı alayı. Viyana'da o dehşetli günlerde Benettin'in adamlarından kurtulmanın hiçbir işe yaramayabileceğini düşünmeliydim. İnsan kendini eskittikçe ne olmak istediğiyle ne olabileceğini, ne yapmak istediğiyle ne yapabildiğini ve bunların arasındaki ışık hızıyla ölçülebilir uzaklığı daha açıkça, daha çırılçıplak görüyor. Eğer dakikasında ölmüyorsa kim bilir, belki bu ya zaten senelerce evvel ölmüş olduğundandır ya da bundan böyle ölümünü yaşayacak olduğundan. Saat 2 der demez kalktı. Az sonra müthiş bir matador karşısına çıkacak ihtiyar ve sarhoş bir boğanın korkunç yalnızlığı ve önüne geçilmez kötümserliği bütün ufuklarını kaplamıştı. Aynalı pasajdan Galatasaray'a geçerken karşılıklı her iki aynanın arasında en az 200 İbrahim'di. Kalabalığını sevmiyor, o ana kadar tanımadığı bir korkunu yeni bir nabız halinde içinde bir yerinde atmaya başladığını hissediyordu. Pasajın çıkıp kapısında durdu, prosunu yaktı, saçlarını taramak istiyordu galiba. Bunu yaparsa kendini hiçbir zaman ciddiye alamayacağını ve affetmeyeceğini düşünerek taramadı. Hava daha soğumuş, kar yok. İngiliz sarayının üzerinde hızla yer değiştiren donuk pırıltılar. Görünmez bir ustura bileniyor sanki, İbrahim'in derisinde bileniyor. Tilla'ya birdenbire girdi. Fevkalade resmi giyinmiş yaşlı bir garson dipte bir köşeye sokulmuş, kuşkulu hafiye gözleriyle iki yalnız müşterisini gözetliyor, gizlice cigara içiyordu. Üçü birden İbrahim'e baktılar. Öbür ikisi İngilizce bir spor dergisine yığılmış iri bir adamla, gözlüklü herhangi bir kadındı. İkisi de İbrahim'i ilgilendirmiyordu. Türkan gelmemişti demek. Birkaç saniye ne yapacağını kestiremeyerek sıfırla sonsuz arasında, belirsiz ve kaypak bir yerde beyazı ağır yuvarlak gözleri, paltosunun cebinde yumrukları, ağzında prosuyla bekledi. Camlı kapıdan çıkacağı sırada yıldırımla vurulmuş gibi durdu. Bütün buldok suratıyla gözlüklü kadına döndü. Bu Türkan'dı. Nasıl bir Türkan? Daha doğrusu ne kadar Türkan? Oturduğu koltuğun maddi varlığına hiçbir beşeri derinlik katmayan, bu şıklığı yanlış, jestleri küçük memur, sesi çatlamış kadınla, bale dersinden savrulup çıkan bakışları dağınık o üniversitede kız arasında hiçbir bağlantı kurulamaz. O çağının ve çevresinin bir özelliğiydi. Belki herkesten süzdüğü, ayırdığı bir beğeni sentezini gerçekleştiriyor. Bunu herkese karşı kullanarak kendini onların yayvanlığından kurtardığı kadar hepsine örnek oluyordu. Buysa çağın ve çevrenin genelliğinden bir parça. Açık renk çerçeveli, yuvarlak miyop gözlükleri. Dudağında yarısı yenmiş eğreti bir ruj. İhmal edilmiş dişler. Durup durup inatla gözlerini arayarak İbrahim'e siz deyişi. Siz haklıydınız. Babamın ölümünden itibaren size daima hak verdim. Ben çalışmayı mühimsiyor, çalışmanın karşılığı olan parayı ciddiye almıyordum. Halbuki siz parayı mühimsiyordunuz. Bu aslında bütün çalışmalara sahip olmak demekti. Ya da siz diyor fakülteyi bitirmediniz, kötü talebeydiniz. Şimdi istediğiniz yerde istediğiniz hayatı yaşamak imkanlarınız var. Fazlasıyla var. Ben iki fakülte okudum. Kocam daima sınıfının birincisiydi. Üç çocuğumuzla sokakta kalmamak için büyük borçlara girip evimizi güçlükle acizden kurtarabildik. İbrahim bir nehir gibi terliyor. Üç çocuğunuzla diye tekrarlıyor. Öteki sesiyle yanıp sönen aynı soru. Bu kadın Türkan mı? Bu kadın. Türkan yanmış kağıt kokusuyla pis pis tüten cigaralar içiyor. Masanın üzerinde ezilmiş, kenarları tiftiklenmiş, zavallı bir birinci paketi. Ay yıldızının kenarlarından dolma kalemle geçilmiş bir kutu kibrit. Kocam mühendis gerçi fakat sanatkar ruhlu çok. Onun için mesleğinde muvaffak olamadı. Nerede mi? Nafıada çalışıyor şimdi. Daha önce serbest bir işe teşebbüs edecek oldu. Başımızda 12 bin lira borçla. Bunun ne demek olduğunu bilemezsiniz. Çocukları anneme bırakıp ben de çalışmaya mecbur kaldım. İbrahim mecbur kaldığımı sindirmeye uğraşırken bir yenisi. Yapı ve kredide çalışıyorum Beşiktaş şubesinde. Söylediklerini o kadar çok düşünmüş, zaman zaman o kadar çok tekrarlamış ki 10 yıl önce haklı olduğuna tartışmasız inandığı eski iktisat öğrencisini, böyle eskisinden birkaç misli fazla yer kaplayan bir adam halinde karşısında görünce, şaşılacak bir rahatlıkla boşalıyor. Hatta onu görmüyor gibi. Söylediklerinin tadını çıkarıyor ve bu galiba ona yetiyor. Halbuki İbrahim bütün kesimlerinden en tehlikeli şekilde su almaya başlamıştı. Aralıksız prosunu çiğniyor, sokağa fırlayıp İstanbul'un suratına birkaç el ateş etmemek için kendini zor zapt ediyordu. Öteki sesiyle yanıp sönen hep aynı soru, Türkan olabilir mi bu kadın? Daha korkunç bir şey, yanılıyorsun sen, tüyler ürpertici bir yanlışlığa düşüyorsun. 10 yıl önce yanılan bendim, anlıyor musun ben? Büyük iş adamı ağızlarım ve paranın radyum ışıltısına karşı koyamayışım, beni yıllarca sonra kötü bir mutsuzluk kafesine, eli ayağı ve kalbi kirlenmiş emekli bir döviz kaçakçısı olarak yerleştirmekten başka bir işe yaramayacaktı. O zaman sen haklıydın, ben haksız. Şimdi, Türkan tırnağın ucuyla dudağında kalmış bir tütün kırıntısını alıp, siz diyor haklıydınız, yanıldığımı hayatım göstermiyor mu benim? İbrahim ya benim hayatım diyor, neyi gösteriyor? Tüylü bir kumaş ısırmanın sapa duygularını kulak içlerinden çene kemiklerinden kovalaya kovalaya en öteki sesiyle karanlık bir uçurum boşluğuna. İkimiz birden diyor haklı olamayız. Aynı zamanda hem siyah hem beyaz olmak gibi bir şey bu. Sustular. İbrahim sessizliğin ince tozu altında giderilmez yalnızlığını siyah bir at ölüsü olarak gördü. Türkan savaştan hemen sonraki yıllara ait eski bir takvim gibi karşısında duruyordu. Eski bir takvim, kullanılmamış da olsa bir işe yaramazdı. İşin kötüsü Türkan yarı yarıya kullanılmıştı. Üstelik kötü kullanılmıştı. İbrahim'in yumrukları dayanması güç bir acıyla çürüyor, gözlerinin camından şimdi eski bir takvim diye suratına baktığı kadınla uzak yakın hiçbir ilgisi olmayan resimler geçiyordu. İşte yine Mecidiye köyünde tramvaydan iniyorum, yine sonbahar, yine yapraklar dökülüyor ve ben İbrahim, bu deliler ve iblisler koridasının en yaralı öküzü, bastığım her taşı kana bulayarak dizi dibinde ölmek için artık var olmayan asıl Türkan'ımı arıyorum. Pastanenin içini ağır ve yapışkan erimiş çikolata kokusu dolduruyor. Türkan küçük cari hesaplardan ya da faiz hatlarından bahsedermişçesine önemli ve resmi olmaya da çalışan bir sesle, sizi daima hatırlarım diyor. Hele felaketli günlerimizde hemen her gece aklıma gelirdiniz. Kocama da söylemiştim. Fevkalade anlayıştı kocam. Oğlumun adını İbrahim koydum. Olgunlukla karşıladı. Ben bu kadını nasıl tokatlamadım hala şaşıyorum. Önümde durduğu her fazla saniyede benim olmuş, benim tarafımdan yepyeni bir anlam kazanmış asıl Türkan'ı rezil ediyordu. Beni neden dolayı görmek istediği belli değildi. Bazen borçlarını bir kerede ödeyebilmek için para isteyeceğini sanıyordum, bazen kocasına rağmen aramızda bir şeyler olabileceğini ima etmek istediğini. Her ikisi de karın boşluğumu iğrenç bir gazla dolduruyor, kendimi yanlış bir masaya mecburi iniş yapmış andavallı bir zeplin gibi hissetmeme, dizlerimden, kuyruk sokumumdan ve ensemden aşağı petrol kokulu acı bir ter boşaltmama sebep oluyordu. Ondan tiksiniyordum. Gelip görmeyi kabul ettiğim için kendimi hiç affetmeyeceğim. Pekala bu öğleden sonra mı da Aysel'in yanı sıra bir sinema locasında kar suyu kokan rutubetli bir karanlığı soluyarak film seyretmekle geçirebilirdim. Tiksintim daha az olurdu. Bunu bırak kafamdaki türken kızıl pırıltılı kestane rengi saçları, çabuk yürüyüşü ve bir kırlangıç sürüsü gibi dağılan aceleci gözleriyle bozulmamış halde bana kalırdı. Pastaneden yanımda onun yerine tatsız tuzsuz, soluk gri ile kirli sarı arası bir kadınla çıktık. Bulaşan bu hastalıklı sarı ve yorgun griden kurtulmam, ancak onu bir taksiye atıp çalıştığı banka şubesinin önüne bırakmakla oldu. Ayrılacağımız sırada elimi nedense daha gri olduğumu biliyorum. Tabii dedim, ne zaman istersen. Siz dedi, hiç bozulmamışsınız. Öyle mi dedim, hayret. Sokakta görsem tanıyamazdım dedi. Ben de sizi tanıyamazdım. Gözleri kaçışır gibi oldular. Biraz Türkan'a benzedi. Ben dedi çok bozuldum. Hayvanın biri olduğumu biliyorum. Hayır diye itiraz ettim. Hep eski Türkan'sın. Hep eski Türkan mı diye hayretle sordum. Hep dedim. İkimiz de bunun böyle olmadığını biliyorduk. Daha müthişi ben bu böyle olmadığı için ondan tiksiniyordum. Kurtulur kurtulmaz elimi ağzımı birayla yıkayacak, hatta belki çakmak alevine tutup dağlayacaktım. Yine de ayrılma sahnesinin kitaplardaki ve filmlerdeki gibi olmasına dikkat ettik. Sonra o defoldu, hassas kocasına ve bilmem kaç küsur bin liralık borcuna gitti. Ben hep kumaş çiğnemişim gibi ağzımda tüyler ürpertici çekilmelerle cehennemime gittim. Havada hep çamurlu, yürekler acısı, yer değiştiren donuk lekeler. Görünmez bir ustura bileniyor sanki. Kötü bir akşam oldu. İlk karanlıklarla beraber İbrahim bir iç paniğine uğradı. Düpedüz korkuyor, düpedüz saklanmak, başka bir yerlere kaçmak ihtiyacını duyuyordu. Bir anda şoförün şapkası tüylü gölgenin deminden beri, dünden beri kim bilir, belki yıllardan beri peşini kovaladığına hükmetmişti. İşte bak, yalan mı? İbrahim nereye giderse o da oraya. Nerede olursa o da orada. Geniş kenarlı, neftiye çalan alelade bir fötr şapka, şeridi yanı başında boyalı ufacık bir tüy. İbrahim vitrin aynalarında köşelerde yarım dönerek bu şapkayı altındaki çarpık adamı kollayıp duruyor. Baktı olmayacak, Beyoğlu'nda henüz ölmemiş bir telefon buldu. Ben İbrahim dedi, Selma Hanım arıyorum. Selma, Süleyman'ı uyandırırım korkusuyla sesini alçaltıp benim dedi. İbrahim telefonda gerçek Türkan'ın sesini tanıdı ve size dedi ihtiyacım var, gelebilir misiniz? Perşembe, Cuma. O gün akşama kadar evden çıkmadılar. Akşama kadar Bekir Zehra'nın dizi dibinden ayrılmadı. Güldü, güldürdü. İnanılmayacak şeyler anlattı. Artık pislikten bıktığını, tertemiz bir çocuk olmaya karar verdiğini söyledi. Öğle yemeğini burun buruna yediler. Şarap hafif küf kokuyordu. Yine de hınzır kızdırıcıydı. Zehra'nın içinde bir şeyler sivrildi. Avuçları ve dudakları ısındı. Elektrik yüklü mosmor bir bulut kümesi ağırlığıyla Bekir'in üzerine boşandı. Sevmesi belki yaratılışından, belki yaşantısından dolayı dolan başlı, alçaltıcı bir sevmeydi. Bekir onun ısrarından, mübalağalı ve çirkin şehvetinden elinde olmaksızın irkiliyordu. Bununla beraber öğleden sonralarını her zaman boşluğunu, her dakika aralığını dikkatle doldurarak sımsıkı yaşadılar. Ve Bekir durmadan bir yolcu gemisinin rıhtımdan ayrılışını düşündü. Palamarları çözdüler, kılavuz geldi. Demir alınıyor, burunda çan sesleri, güverde de yolcular, yolcuların arasında Bekir. Geceye doğru kar sulanıyor ve gevşiyor. Zehra bara gitmeden pencerenin önüne dikiliyor. Kirli çelik rengi göklerden tek tük uyanmaya başlayan yıldızlardan bir şey bekliyor. Hiç olmasa içindeki parıltıyı bu gevşek ve tükürüklü İstanbul gecesine dağıtmak, caddeleri ve sokakları onunla gündüze çevirmek istiyor. Bekir onunla bara gitmeyecek, miskin miskin yatağına bulaşıyor. Vücudunu, yüzünü, yastıklara, yorganlara bitiştirerek, sen diyor git, ben geç vakit gelirim. Neden diye soruyor Zehra, neden geç vakit? İşte öyle, uykum var, 2 saat uyuyayım. Oradayım sonra, sabaha kadar. Zehra gülümsüyor, tembel, evimizde de hep böyle şişecek misin? Bekir'in gözleri uçuşuyor, için için, dünyanın diyor, her yerinde böyle şişeceğim, keyfime dokunanın anasını avradını. Zehra yalnız gitti. Kapıda tir tir titreyen bir dilenciye para verdi. Vestiyerde yeni bir süveter örmeye başlamış obur ve şişman Nevzat'la örgüsünün nereden itibaren eksiltmeye başlayacağını konuştular. Salonda Yorgaki ve adamları çalgılarının tepesine binmişlerdi. Kalabalık dumanlı bir can sıkıntısı halinde sandalyelere devrilmişti. Gilda gerilerden bir yerden koptu geldi. Hiç sorma dedi bak. Elinde küçük boyda kötü basılmış bir gazete, birinci sayfasında üç sütun üzerine bir resim, üstünde iri harflerle bir yazı, Türkiye'nin Gildası. Zehra iyisin dedi, hadi yine. Kız avuç avuç duman püskürdü. Hep İhsan'ın marifetleri bunlar, şimdi dans dersi alıyorum, hani Rita'nın bir dansı vardı ya filminde. Zehra evet dedi ve güldü, yıldız olacaksın sen, büyük. Niye olmayacakmışım, eksiğim ne? Kırmızı ivi iyice kabarmıştı. Etrafına iç bulandırıcı bir parfümle büsbütün ağırlaşmış bir ter kokusu dağıtıyordu. Geldiği gibi ansızın savruldu gitti. Çinli Şükrü işini gücünü bıraktı. Tezgaha boylu boyunca uzanarak Zehra'ya laf yetiştirdi. Neyi tamam ha? Ter kokusu dersen o başka. Sonra Zehra, sonra yine şarkılar, ömrünce söyledikleri, Beyrut'ta, Kahire'de, Atina'da söyledikleri, İstanbul barlarından İstanbul sokaklarına siyah siyah salıverdikleri, bu gece Yorgaki alıyor onu eski şarkıların akla sığmaz evrenine götürüyor. Hangi köşeye el uzatsa ıslak kirpiklerini kaplan gözleriyle eski şarkılardan birisi orada hazır. Yanı başında bir başkası, onun gerisinde bir ötekisi. Piste cazın önüne bir mızrak gibi saplanıyor, bir kere daha gururlu ve yüksek sesini dalgalandırıyor. Beygir Kazım içkisini içemiyor, tuhaf. Eli ve bardağı havada kala kalıyor. Çıplak kafası bir anda tere boğulmuş. Burun delikleri kabarmış, dinliyor. Gilda ağızlığını unutuyor. Omuzunun birini kaldırmayı unutuyor. Yanındaki sarhoşları unutuyor, dinliyor. Sabiha, Nebahat, Birsen, Ayla dinliyorlar. Garsonlar dinliyor. Sarhoşun biri gözlerini yummuş. Sol yumruğunu hafif hafif fakat öldürücü bir düzenle yüreğinin üstüne indiriyor. Belli belirsiz mırıldanıyor. Bilemedim, bilemedim, bilemedim. Bekir gelmedi, Athena da gelmedi. Gelmesi, dans etmesi lazımdı, gelmedi. Sorup soruşturdular, kimsenin bir şeyden haberi yok. Kazım komilerden birisini gönderip evinde arattı. Çocuk eli boş döndü, çıkmış o kadar. İyi ama nereye gider bu kız? Madem çıkmış doğru buraya gelmesi gerekmez mi? Gerekir ama abi, karı kısmı biliyorsun. Uzatma git Yorgaki'yi çağır bana, Gilda'yı çağır. Sen de gel Zehra. Ha ne yapalım, bari Gilda'yı çıkaralım, bir şeyler çevirsin ortada. Olmaz mı? Olduğu kadar canım, sürpriz filan der yuttururuz. Sen boyanmasına giyinmesine göz kulak ol. Sen ha geldin mi Yorga, bana bak, Athena gelmedi, yerine Gilda'yı çıkaracağız. Hazır değil mi? Kes ulan, hazır olduğu kadarı bize yeter. Yarışa girmiyoruz ya, denemiş oluruz hem de, fena mı?